Ayrım 29 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 285 Sürücüler ve diğer hizmetler akşam yemeğinden sonra ateşin başından uzaklaşıp Jim ile Louisa'ya saygılı bir mesafede toplandılar. Sürücüler uzun saplı kil pipolarını tüttürüyorlar, sert Türk tütününün kokusu gecenin tatlı havasına yayılıyordu. Bu indaba adını verdikleri gayri resmi bir divandı. Bu toplantılar aylardır devam eden kamp hayatlarında bir gelenek olup çıkmıştı. Çoğunlukla konuşmaktan ziyade dinleseler de, baş sürücü ufaklıktan en genç çoban İzeze'ye kadar orada bulunan herkes, isterse kendi fikirlerini dile getirebileceğini biliyordu. Herkeste bir huzursuzluk vardı. En ufak sesle irkiliyorlar, arabaların ötesindeki karanlığa bakıyorlardı. Çakalın uluması, Nguni'lerin kendi aralarında kullandıkları bir işaretleşme yöntemi olabilirdi. Ağaçların yapraklarının hışırtısı, Nguni'lerin bileklerindeki çıngırakların sesi olabilirdi. Aslanların ürküttüğü bir sürünün ayak sesleri, kalkanlara vurulan assegailerin sesiydi belki. Jim adamlarının güvence arayarak ona sığındığını biliyordu. Yaşı Zama haricindekilerden küçük olmasına rağmen onlarla bir baba gibi konuştu. Onlara o güne kadarki çarpışmalarından bahsetti, isimler vererek başarılarını ve cesaretlerini övdü. Küçük çobanları unutmayıp onlardan da bahsedince çocuklar gururla sırıttı. Disiplinimizi kaybetmeyip dayandığımız sürece Nguni'lerin atlarımız ve tüfeklerimiz karşısında hiçbir şey yapamayacağını gördünüz. Ateşin başından ayrılıp uyumaya gittiklerinde hepsinin ruh hali değişmişti. Kendi aralarında neşeyle sohbet edip gülüşüyorlardı. ''Sana güveniyorlar.'' dedi Louisa usulca. ''Nereye gidersen git seni takip etmeye dünden razılar.'' Bir süre sessiz kaldı. Sonra öyle hafif bir fısıltıyla konuştu ki Jim neredeyse ne söylediğini anlamayacaktı. ''Ben de öyle.'' Kısa bir duraksamadan sonra ''Gel.'' dedi ve elinden tutarak Jim'i ayağa kaldırdı. Sesi çok kararlıydı. Daha önce ona hep tüm kamp halkı uyuduktan sonra gizlice geliyordu. Şimdi ise hiç çekinmeden onunla birlikte arabasına yürüyordu. Karanlığın içinden onları izleyen hizmetkarların mırıltılarını duydu. Ama hiç tereddüt etmeden yürümeye devam etti. ''Beni kucağına al.'' dedi. Arabanın arkasındaki basamaklara vardıklarında. Jim eğilip onu kucağına alınca da kollarını boynuna doladı ve yüzünü omzuyla boynu arasına gömdü. Onun kollarında kendini bir çocuk gibi minik ve hafif hissediyordu. Arabaya girdiler ve girişteki perde arkalarından kapandı. ''Sana aidim.'' diye fısıldadı Jim'e. ''Evet.'' dedi Jim onu yatağa bırakırken. ''Ben de sana.'' Yatağın yanında durarak soyundu. Lambanın ışığında vücudu çok soluk ve güçlü görünüyordu. Jim'in tahrik olduğunu gören Louisa hiçbir tiksinti hissetmedi. Hiç utanmadan elini uzatıp erkeklik organını tuttu. Parmakları güçlükle kapanmıştı. Jim'in penisi ağaçtan oyulmuş gibi sertti. Göğüs uçları ona duyduğu istekle sızlamaya başladı. Doğrulup tüniğinin önünü açtı. ''Sana ihtiyacım var Jim, çok ihtiyacım var.'' dedi gözlerini ondan ayırmadan. Hissettiği ihtiyaç onunkinden şiddetli olan Jim sabırsızca hareket ediyordu. Louisa'nın çizmelerini ve pantolonunu çabucak çıkardı. Sonra durup bacaklarının arasındaki altın rengi tüylerle kaplı üçgene büyülenmiş gibi baktı. ''Dokun bana.'' dedi Louisa boğuk sesle. Jim elini genç kadının vücudunun ve ruhunun giriş kapısının üzerine koydu. Louisa bacaklarını ayırınca Jim elinde kavurucu bir sıcaklık hissetti. Sonra bu sıcak nemli girişi parmaklarıyla hafifçe araladı. ''Çabuk ol Jim.'' diyerek ona sarıldı Louisa. ''Daha fazla beklemeye gücüm yok.'' Onu kendine doğru çekince Jim boylu boyunca kızın sıcak bedeninin üzerine uzandı. ''Tanrım, kirpiciğim, seni öyle çok seviyorum ki.'' dedi iyice boğuklaşmış bir sesle. Erkeklik organını her iki eliyle birden kavrayan Louisa onu içine doğru yönlendirmeye çalıştı. Ama bir an onun için fazla dar olduğundan korktu. ''Bana yardım et.'' dedi soluk soluğa ve onu kalçasından tutup ümitsizce kendine çekti. Yuvarlak kasların elinin altında sertleştiğini ve Jim'in öne doğru bir hamle yaptığını hissederek acı ve zevkle çığlık attı. Sonra Jim ani bir hamleyle soluna kadar ilerledi. Onu tümüyle içinde hisseden Louisa tekrar haykırdı. Jim geri çekilmeye çalışınca her iki bacağını da beline dolayarak onu kendine çekti. ''Beni bırakma.'' dedi boğuk sesle. ''Sakın bırakma. Sonsuza dek benimle kal.'' Jim uyandığında şafağın ilk ışıkları arabanın arkasındaki perdeyi hafifçe aydınlatıyordu. Louisa başını çıplak göğsüne dayamış sessizce onu seyrediyordu. Gözlerini açtığını görünce parmağını Jim'in dudakları üzerinde gezdirdi. ''Uyurken küçük bir çocuğa benziyorsun.'' diye fısıldadı. ''Büyüdüğümü sana ispatlayabilirim.'' ''İspatlara daima açık olduğumu bilmeni istiyorum James Archibald.'' Gülümseyerek doğruldu ve omuzlarına bastırarak onu yatağa yapıştırdı. Sonra ustaca bir hareketle asil yüreğe biniyormuş gibi üzerine çıktı. Mutlulukları öylesine yoğundu ki kampa bulaşarak diğerlerinin ruh halini de etkiledi. Küçük çobanlar bile olağanüstü bir gelişme olduğunu fark etmişti. Jim ve Louisa'ya bakarken kıkırdayarak birbirlerini dürtüyorlardı. Yeni bir dedikodu konusu çıkmış, Manatase ve savaşçılar hakkında duydukları endişeler bile bu yeni gelişmenin gölgesinde kalmıştı. Kampa yayılan lakayt ruh halini hisseden Jim herkesi olası bir saldırıya karşı tetikte tutmaya çalışıyordu. Atlı adamlara her sabah alıştırma yaptırıyor, neredeyse şans eseri buldukları taktiği mükemmelleştirmeye çalışıyordu. Kamp alanının savunmasını tekrar gözden geçirdi. Her adam ateş edeceği noktayı biliyordu. Çarpışma sırasında her birinin başında tüfeğini dolduracak iki çoban çocuk olacaktı. Jim arabasının arkasına bir altın gulden çaktı. Pazar günü Velanga'nın İncil okumasını dinledikten sonra bir yarışma düzenleyerek en hızlı takımın hangisi olduğunu göreceğiz dedi. Ve Tom ile Sarah'ın ona son doğum gününde hediye ettiği altın köstekli saati cebinden çıkardı. Süreyi bununla ölçeceğim. Şampiyonlar da şu altını almaya hak kazanacak. Altın bir gulden çocuklarının hayallerinin ötesinde bir servetti. Bu vaatle iyice şevklendiler ve sonunda tüfek doldurma konusunda neredeyse Louisa kadar hızlandılar. Bazıları harbiyi uzun namlulardan sokup itmek için parmak uçlarına yükselmek zorunda kalacak kadar küçük olduğu için tüfeği gerektiği şekilde yana yatırmayı öğrenmişti. Barutlukları kullanmıyorlar, barutu fıçıdan avuçlarıyla alıyorlar, saçmaları da ağızlarına alıp namludan içeri tükürüyorlardı. Birkaç gün içinde dolu tüfekleri neredeyse adamların ateş etme hızıyla hazırlamaya başlamışlardı. Jim bu sonuca ulaşana dek harcadıkları barutla saçmaya değdiğini düşündü. Çocukların heyecanı tüfek doldurma yarışması yaklaştıkça artıyor, adamlar ise kimin kazanacağına dair ateşli bahislere giriyordu. Jim pazar sabahı gün ağarmadan uyandı. Bir terslik olduğunu hemen hissetti ama adını koyamadı. Sonra atların ve öküzlerin huzursuzca kıpırdandığını duydu. ''Aslanlar mı yoksa?'' diye düşünerek doğruldu. O sırada köpeklerden biri havlamaya başladı. Diğer köpekler de hemen ona katıldı. Jim yataktan fırlayarak pantolonuna uzandı. ''Ne oldu Jim?'' diye sordu Louise uykulu bir sesle. ''Köpekler, atlar, emin değilim.'' Çizmelerini giyerek arabadan çıktı ve adamların çoğunun kalkmış olduğunu gördü. Ufaklık ateşe odun atıyor, bakkatıyla zama atları sakinleştirmeye çalışıyordu. Jim barikata doğru yürüdü ve soğuktan titreyen iki çocukla yumuşak sesle konuştu. ''Herhangi bir şey gördünüz veya duydunuz mu?'' Başlarını iki yana sallayan çocuklar karanlığa doğru baktılar. Hava hala şekilleri seçemeyecekleri kadar karanlıktı. Jim dikkatle kulak verdi ama duyduğu tek ses ağaçların arasında esen hafif rüzgarın uğultusuydu. Yine de tedirginliği geçmemişti. Önceki gün gün batımından önce bütün hayvanları içeri aldırdığına memnun oldu. Kamp alanının etrafı tamamen çevrilmişti ve güvenliydi. Louisa gelip yanında durdu, tamamen giyinikti. Omuzlarına bir şal atmış, saçlarını bir başörtüsüyle toplamıştı. Kulak kesilerek yan yana sessizce durup beklediler. Asil yürek kişnedi, diğer atlar yerlerinde huzursuzca kıpırdanıp zincirlerini çıkırdattı. Artık kampta bulunan herkes uyanıktı ama kimse konuşmuyordu. Louisa Jim'in elini aniden tutarak sıktı. Şarkıyı ondan önce duymuştu. Sesler çok hafifti ama düşmanın şarkısı olduğu şüphe götürmezdi. Yaraları yüzünden hala topallayarak yürüyen Tegvane ateşin başından kalkıp yanlarına geldi. Sessizce durup hep birlikte kulak verdiler. ''Bu ölüm şarkısı'' dedi Tegvane yumuşak sesle. ''Nguni'ler atalarının ruhlarından gölgeler diyarında onları karşılamak için bir şölen hazırlamalarını istiyor.'' Kabilelerini onurlandırmak için bugün savaşarak öleceklerini söylüyorlar. Bir süre sessizlik içinde dinlediler. Karılarının bu gece onlar için gözyaşı dökeceğini, oğullarının gururlanacağını söylüyorlar. ''Ne zaman gelecekler?'' diye sordu Louisa. ''Gün ağrır ağarmaz'' dedi Tegvane. Louisa hala Jim'in elini tutuyordu, yüzünü onunkine yaklaştırdı. Bunu daha önce söylememiştim ama şimdi söylemek istiyorum. Seni seviyorum Cem. Daha önce defalarca söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Seni seviyorum kirpiciğim. Öp beni dedi Luisa ve birbirlerine sarılıp öpüştüler. Sonra gönülsüzce ayrıldılar. Herkes yerini alsın diye seslendi Cem adamlarına. Mandatase geldi. Çoban çocuklar kahvaltılarını getirdi ve adamlar karanlıkta tetikte bekleyerek yediler. Hava çok çabuk aydınlandı. Önce ağaçların tepeleri belirdi, sonra aydınlanan gökyüzü altında uzak tepeleri seçebildiler. Jim aniden keskin bir soluk aldı ve Luisa yanına gitti. ''Tepeler karanlık'' diye fısıldadı Jim'e. Işık kuvvetlendikçe şarkı söyleyen sesler de yükseldi. Artık düzlüğü dev bir gölge gibi kaplayan savaşçıları görebiliyorlardı. Jim hemen dürbününü çıkarıp düşmanı inceledi. ''Kaç kişiler?'' diye sordu Luisa yumuşak sesle. ''Tegvane'nin de dediği gibi çok fazlalar. Saymak mümkün değil.'' ''Biz ise sadece 8 kişiyiz.'' Sesi titremişti. ''Çocukları saymadın.'' diyerek güldü Jim. ''Onları unutma.'' Sonra tüfek sıralarının yanında bekleyen çocuklara doğru yürüdü ve her biriyle konuştu. Yanakları ağızlarındaki saçmalarla şişmişti. Harbileri de ellerine almışlar, hazır bekliyorlardı. Jim'e gülümseyerek başlarını salladılar. ''Çocuklar iyi birer asker olabiliyor.'' diye düşündü Jim. ''Bunun bir oyun olduğunu sandıkları için hiç korkmuyorlar ve bütün emirlere itaat ediyorlar.'' Sonra barikatların gerisindeki yerlerinde bekleyen adamların yanına gitti. Bakkat'a dönerek, ''Nguniler seni çok öteden görmüş olmalılar. Çünkü önlerinde granit bir tepe gibi yükselerek yüreklerine korku salıyorsun.'' dedi. ''Uzun kırbaçlarınızı hazırlayın.'' dedi sonra ufaklıkla diğer sürücülere. ''Çünkü bu küçük çarpışmanın ardından kıyıya doğru gütmeniz gereken 1000 sığırımız olacak.'' Zamanın omuzunu tutup sıktı. ''Her zaman olduğu gibi bugün de yanımda olduğun için çok mutluyum. Sen benim sağ kolumsun eski dostum.'' Luisa'nın yanına döndüğünde şarkı sesleri iyice yükseldi ve yüzlerce ayağın sertçe yere vurulmasıyla aniden kesildi. Ardından çöken sessizlik afallatıcıydı. ''İşte şimdi başlıyor.'' diyen Jim dürbününü kaldırdı. Kapkara bir böcek sürüsüne benzeyen savaşçılar taş kesilmiş gibi duruyordu. Görünürdeki tek hareket şiddeti artan sabah rüzgarının oynattığı akbaba tüylerinin dansıydı. Jim ön sıranın bir gece orkidesinin taç yaprakları gibi açıldığını ve aralarından bir sıra adamın çıkarak kıvrılıp bükülen bir yılan gibi tepeden aşağı kamp alanına doğru ilerlediğini gördü. Görünüşleri yığılmış savaşçılarla tam bir tezat oluşturuyordu. Beyaz öküz derisinden etekler giymişlerdi ve başlıkları da kar beyazı balıkçıl tüylerinden yapılmıştı. Sıranın başında 20 adam vardı. Kalçalarından içi oyulmuş kütüklerden yaptıkları davullar sarkıyordu. En gerideki gruptaki adamların ellerinde Afrika ceylanı boynuzundan yapılmış borular vardı. Ortadaki adamlar içi deri perdelerle gizlenen büyük bir tahtrevan taşıyordu. Tahtrevanı 20 adam yüklenmişti. Davulculardan biri hızlı bir ritme başladı ve savaşçılar ritme uyarak sallandılar. Diğer davulcular da birer birer katıldı ve ses kulakları çınlatacak kadar yükseldi. Gerideki adamlar boruları ağızlarına götürüp üfleyince gürültü iyice arttı. Tahtrevanı ortalarına alarak yüzleri kampa dönük bir olarak tek sıra halinde dizildiler. Tekrar çalıdan boruların sesi bir süre tepelerde yankılandı. Sonra ortalığa yine tüyler ürpertici bir sessizlik çöktü. Günün ilk ışıkları Assegai'lerin keskin ağızlarından yansıyordu. ''Şimdi saldırmalıyız.'' dedi Luisa. ''Atlarla üzerlerine giderek ilk saldırıyı biz yapmalıyız.'' ''Hali hazırda fazla yakınlar zaten. Bizi tekrar kampa sürmelerinden önce sadece 2 veya 3 akın yapabiliriz.'' dedi Jim ona nazikçe. ''Bırak da barikatların üzerine gelsinler. Atları daha sonrası için saklamak istiyorum. İhtiyacımız olabilir.'' Borular bir kez daha öttü ve adamlar tahtrevanı yavaşça yere bıraktı. Boruların bir dahaki ötüşünün ardından tahtrevanın deri perdeleri aralandı ve içinden yuvasından çıkan eşek arısına benzer tek bir koyu şekil çıktı. ''Bayete!'' diye gürledi askerleri. ''Bayete!'' Haykırışları davul ve boru seslerini bastırmıştı. Jim hemen dürbününü aldı ve korkunç şekle baktı. Kadın ince yılan gibiydi. Boyu balıkçıl tüylü başlıkları olan korumalarından daha uzundu. Çırılçıplaktı ama tüm vücudu boyanmış, üzerine çarpıcı şekiller çizilmişti. Gözlerinin çevresinde parlak beyaz halkalar vardı. Dümdüz bir beyaz çizgi boğazından yukarı çıkıyor, çenesinin ve burnunun üzerinden gözlerinin arasına doğru yükselerek tıraşlı başının gerisine doğru ilerliyor, başını iki eşit parçaya bölüyordu. Başının bir yarısı gök mavisine, diğer yarısı kan kırmızısına boyanmıştı. Sağ elinde küçük bir tören assegaisi tutuyordu. Kılıcın kabzası boncuklarla ve aslan yelesinden tüylerle süslenmişti. Beyaz boyayla çizilmiş helezonlar göğüslerini ve kasıklarını çarpıcı bir şekilde belirginleştiriyordu. İnce kolları ve uzun bacakları baklava şekilleri ve üçgenlerle kaplanmıştı. "Manatase," dedi Tegvani yumuşak sesle, "ölüm kraliçesi." Manatase saldırmaya niyetli bir kobranın hareketlerine benzeyen yavaş kıvrak bir dansa başladı. Zarif ve ölüm kokan hareketlerle tepenin üzerinden kamp yönüne doğru yürüdü. Kamptaki erkeklerden hiçbiri konuşmuyor, büyülenmiş gibi hiç kıpırdamadan kadını izliyordu. Askerleri o ejderin başı, kendileri de korkunç gövdesiymiş gibi kraliçeyi takip ediyordu. Yükselmekte olan güneş silahlarını sürüngenlerin pulları gibi parlatıyordu. Manatase Jim'in işaretliği çizginin hemen berisinde durdu. Bacaklarını açıp sırtını gererek kalçasını öne çıkardı. Arkasında davullar tekrar çaldı ve borular öttü. "Şimdi ölüm fermanımızı verecek." Tegvani'nin sesi hepsinin duyabileceği kadar yüksekti. Ama Jim Manatase'nin uzun boyalı bacaklarının arasından kendilerine doğru fışkıran idrarı görene dek ne demek istediğini anlamamıştı. "Üzerimize işiyor," dedi Tegvani. Manatase'nin sidiğinin son damlaları da toprağa düştü ve kadın tiz bir çığlık atarak havaya sıçradı. Yere indiğinde assegaisini kamp alanına doğru çevirdi. "Bu Lala!" diye haykırdı. "Hepsini öldürün!" Gerisindeki savaşçılardan kulakları sağır eden bir kükreme yükseldi ve hepsi aynı anda ilerlemeye başladı. Jim Londra yapımı tüfeklerinden birini kaptı ve kraliçeye nişan almaya çalıştı. Ama çok geç kalmıştı. Manatase diğerlerini olduğu gibi onu da büyülemişti. O daha ateş edemeden koşan savaşçıların gerisinde kalarak gözden kayboldu. Sorguçlu bir induna kraliçenin önüne geçmişti. Jim öyle sinirlenmişti ki neredeyse adamı vuracaktı. Ama son anda kendine hakim oldu. Tüfek sesinin adamlarını tetikleyeceğini ve düşman menzile girmeden ateş edip ilk atışları boşa götüreceklerini biliyordu. Tüfeğini indirerek adamlarını uyardı. "Hazır olun, bırakın yaklaşsınlar, aç gözlülük etmeyin, hepinize yetecek sayılalar." Esprisine sadece ufaklık güldü, zorlama bir gülüş olduğu çok belliydi. Jim çocuklara ve diğer adamlara örnek olacağını umduğu sakin ve emin adımlarla Louisa'nın yanındaki yerine döndü. Nagunilerin ilk sırası beyaz taşlarla çizdiği sınıra yaklaşıyordu. Şarkı söyleyip dans ediyorlar, çıplak ayaklarını yere vurarak çıngıraklarını öttürüyorlar, silahlarını kalkanlarına vuruyorlardı. Yan yana dizilmiş siyah kalkanlar arasında hiç boşluk yoktu. "Fazla yakına gelmelerine göz yumdum," diye düşündü Jim. Çarpışmanın ateşi yüzünden Nguni'ler gözüne çok yakındaymış gibi görünüyordu. Sonra henüz beyaz taş sırasına varmamış olduklarını fark etti. Kendini toparlayarak adamlarına seslendi. "Bekleyin, ateş etmeyin." Hala ön sırada olan Induna'yı gördü. Adamın korkunç yara izleri vardı. Saçsız başından gözüne ve yanağına doğru inen, baltayla açıldığı belli olan yaranın izi düzgün ve pürüzsüzdü. Boş göz çukuru kalkanının üzerinden doğruca Jim'e bakıyor gibiydi. "Bekleyin," dedi Jim tekrar. "Bırakın yaklaşsınlar." Artık Induna'nın yanaklarından aşağı süzülen ter damlacıklarını görebiliyordu. Adamın çıplak ayakları Jim'in dizdiği beyaz taşlara çarptı. "Şimdi ateş!" diye bağırdı Jim ve aynı anda ateşlenen tüfeklerin sesi gök gürültüsü gibi yükseldi. Dumanlar gri bir bulut gibi fışkırdı. Hayvan derisinden yapılmış kalkanlar bu kadar yakın mesafeden yapılan atışlar karşısında hiçbir koruma sağlamıyordu. Saçmalar kalkanları delerek asıl hedeflerine ulaştı. Korkunç bir yıkım olmuştu. Savaşçıların ilk sırası dumanların içinde eriyip yok olmuş gibiydi. Kurşun saçma taneleri et ve kemiği parçalayarak diğer taraftan çıkmış ve arka sıradakilerin vücutlarına ve kalkanlarına çarpmıştı. İkinci sıradaki savaşçılar ölen veya ölmek üzere olanlara takılıp sendelediler. Arkadan gelenler assegai menziline girmek için sabırsızlanıyordu. Kalkanlarıyla iterek öndeki şaşkın savaşçıların dengesini bozmuşlardı. Küçük çobanlardan biri Jim'in elindeki dumanı tüten silahı kapıp dolu bir tüfeği eline verdi. İkinci atışlar da ilki gibi aynı anda yapılmıştı. Ama sonra bu uyum bozuldu. Zira bazı çocuklar tüfekleri diğerlerinden daha hızlı dolduruyordu. Ölü ve yaralılar barikatların önünde giderek yükselen bir yığın oluşturmuştu. Geriden gelen savaşçılar tırmanarak bu yığının üzerinden geçmek zorunda kalıyorlardı. Gevşek bedenler üzerinde yürümek zor olduğu için hızları kesilmişti. Öte yandan hızla doldurulan tüfeklerin atışları aralıksız devam ediyordu. Nguni'lerin en azimlileri barikatlara ulaştı ve çıplak elleriyle dikenli çıllardan yapılmış engeli aralamaya çalıştı. Ama tüfekler hiç durmaksızın ateşleniyordu. Diğerlerinin ölü bedenleri üzerine basarak ön tarafa ulaşanlar arabaların yan taraflarına tırmanmaya çalıştı. Ama amansız saçmalardan kaçamayarak yere serildiler. Nehir kenarındaki gölcük ve dere arasında kalan dar toprak parçası kampa doğru yaklaşan Nguni'lerle dolmuştu. Tek vücut halinde azimle ilerliyorlardı. Tüfeklerin ateşlendiği her sefer ön sıradaki savaşçılar telef oluyordu. Rüzgar nehirden Nguni'lere doğru esiyor, tüfeklerden fışkıran dumanı üzerlerine doğru taşıyarak onları yoğun bir sise gömüyordu. Görüş mesafeleri azalan savaşçıların akılları karışıyor, saldırıları etkinliğini kaybediyordu. Aynı rüzgar kamptakilerin önünü açıyor, menzillerini temizliyordu. Savaşçılardan biri tekerlek parmaklarını merdiven olarak kullanıp ortadaki arabanın üzerine tırmanmayı başardı. Louisa'nın çığlığı dikkatini hala kampa doğru ilerlemeyi sürdüren, askerlere odaklanmış olan Jimmy uyardı. Arkasına döndüğü sırada Nguni'nin arabanın üzerinden Louisa'nın üzerine doğru atladığını gördü. Louisa geriye sıçradı ama Assegai'nin keskin ucu tüneyinin önünü kesmişti. Jim tüfeğini bırakarak elinin altında durması için arabanın gövdesini hafifçe sapladı, kılıcını çekip aldı. Adamın kaldırdığı kolunun alt tarafını hedef alarak derin bir hamle yaptı. Savaşçı bu ölümcül yarayla yere yıkılırken Jim kılıcını tekrar arabanın gövdesine sapladı ve çoban çocuktan dolu tüfeğini aldı. "Aferin sana," diye homurdanarak arabaya tırmanmaya çalışan bir başka savaşçıyı vurdu. Sağına bir göz attığında Louisa'nın yine yanındaki yerini almış olduğunu gördü. Assegai'nin yırttığı yerden çıplak teni görünüyordu. "Yaralanmadın değil mi?" Onu cesaretlendirmeye çalışarak gülümsedi. Louisa'nın duman yüzünden kararmış yüzü ve kollarıyla masmavi gözleri çarpıcı bir tezat oluşturuyordu. Gülümsemeden başını salladı ve yanındaki küçük çobandan dolu tüfeğini aldı. Nişan alarak hedefinin çizgiyi geçmesini bekledi ve ateş etti. Geri tepen tüfek onu arkaya doğru hafifçe savurdu. Ama yüzünden ve boğazından vurulan adam sırt üstü yere yığıldı. Jim zaman kavramını yitirmişti. Her şey duman, ter ve baruttan ibaretti. Duman nefeslerini sıkıştırıyor, akan terleri yüzünden gözleri yanıyor, tüfek sesleri kulaklarını çınlatıyordu. Sonra kovana üşüşen arılar gibi üzerlerine gelen savaşçılar aniden yok oldu. Nişan alacak bir hedef arayan savunmacılar şaşkınca etraflarına baktı. Yoğun duman dağılınca Nguni'lerin yaralılarını yanlarında sürükleyerek tepenin üzerine doğru kaçtığını görerek hayrete düştüler. "Atlara, binip peşlerine düşmeliyiz," dedi Louisa Jim'e. Bu saldırgan ruh ve kurnazca taktik anlayışı Jim'i şaşırttı. "Bekle, henüz yenilmediler." Geri çekilen savaşçıları gösterdi. "Bak, Manatase'nin bir bu kadar askeri daha var." Louisa eliyle gözlerini gölgeleyerek baktı. Tepenin hemen altındaki büyük bir grup savaşçı kalkanlarının üzerine oturmuş, saldırı emrini bekliyordu. Çoban çocuklar koşarak su şişelerini getirdi. Suyu hevesle alıp içtiler, sonra yutkunup soluklanarak tekrar içtiler. Jim hemen adamlarını kontrol etti. "Yaralanan var mı? Herkes iyi mi?" İmkansız gibi görünmesine rağmen hiç kimsenin kılına zarar gelmemişti. Tehlikeye en çok yaklaşan Louisa olmuştu. Arabasına girip kısa bir süre sonra tekrar çıktı. Elini yüzünü yıkamış, yeni bir tünik giymiş ve saçını kol alanıp ütülenmiş bir başörtüsüyle toplamıştı. Ateşi yeniden yakmak ve hızlı bir öğün hazırlamak için zamanın yanına koştu. Jim'e ekmek, dilimlenmiş ızgara geyik eti ve turşuyla tepeleme dolu bir tabak getirdi. "Şanslıydık," dedi Jim'in tabağa yumulmasını izlerken. "Pek çok kez sayıları karşısında ezileceğimizi düşündüm." Jim başını iki yana salladı ve yarı dolu ağızla konuştu. "En cesur adamlar bile ateşli silahlara üstünlük sağlayamaz. Korkma kirpicik, zor olacak ama sonunda başaracağız." Jim'in bu sözleri inançtan çok onu cesaretlendirmek için söylediğini anlayan Louisa gülümsedi. "Karşımıza ne çıkarsa çıksın, onunla omuz omuza mücadele edeceğiz." O konuşurken tepenin eteklerinden tekrar şarkı sesleri yükselmeye başladı. Arabaların gölgesinde dinlenen adamlar hemen ayağa fırladı ve barikattaki yerlerini aldı. Yeni birlikler savaş alanına saçılmış ölü ve yaralılar arasından yürüyerek kampa yaklaşıyordu. Etrafı tamtamcılarla çevrili olan Manatase yaklaşan savaşçıların önünde dans ediyordu. Jim Londra yapımı tüfeklerinden en iyisini aldı ve barutunu kontrol etti. Louisa onu izliyordu. ''Liderlerini öldürürsem cesaretlerini kaybedeceklerdir.'' dedi Jim ona. Arabanın yan tarafına geçerek aradaki mesafeyi hesapladı. Hedefi bu tüfek için bile menzil dışıydı. Rüzgarın şiddeti artmıştı. Ağır kurşunu bile hedefinden saptırabilirdi. Bunun yanı sıra tozlar görüşü bulanıklaştırıyor, Manatase de bir yılan gibi kıvrılarak dans ediyordu. Jim dürbünü Louisa'ya verdi. Atışımın sonucunu söyle dedi ve tüfeğini alarak uygun anı beklemeye koyuldu. Rüzgar hızlanarak terle ıslanmış yanağını serinletti ve yine hafifledi. Tam o sırada tozlar arasında bir boşluk belirdi ve Manatase kollarını havaya kaldırarak bu etkileyici pozla bir süre bekledi. Jim tüfeğini doğrultarak arpacığın gerisinde kadının uzun bedenini gördü ve kurşunun uzun mesafede nasıl yol alacağını hesaplayıp namluyu hafifçe kaldırarak tetiği çekti. Geri tepme ve duman yüzünden bir süre neler olduğunu göremedi. Sonra bakışlarını tekrar odakladı. Ağır kurşunun mesafeyi kat etmesi bir kalp atışı kadar sürmüştü. Manatase olduğu yerde aniden dönerek yere yıkıldı. ''Onu vurdun!'' diye heyecanla bağırdı Louisa. Yere devrildi. Savaşçılardan öfkeli bir kükreyiş yükseldi. ''Bu cesaretlerini kıracaktır!'' diye sevindi Jim. Sonra şaşkınlıkla omurdandı. ''Ulu tanrım, gözlerime inanamıyorum!'' Manatase tekrar ayağa kalkmıştı. Jim kadının boyalı vücudundan akan kanı o mesafeden bile görebiliyordu. ''Kaburgalarını sıyırıp geçmiş!'' dedi Louisa dürbünü indirmeden. ''Hafif bir yara sadece!''
29. ayrımın sonu. Sayfa 296.